Ayrım 35, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 323. Jace ile birlikte perihelyona döndüm. Bugünlerde çoğumuz hala geleceğin endişe duyulacak bir şey olmadığına inanan insanlar tarafından tasarlanan gaz yakıcıları kullandığımız için yakıt pilli bir Alman arabası kullanıyordu. İşe gidip gelenler hız şeritlerinden fişek gibi geçiyorlardı. Karanlık bastırmadan eve dönmek için acele ediyorlardı. Ona perihelyondan ayrılıp kendi iş yerimi açmak istediğimi söyledim. Jace bir süre sessiz kaldı, yolu izledi. Sıcak hava dünyanın kenarları güneşte yumuşamış gibi kaldırımları kaynatıyordu. Sonra, ama zorunda değilsin Tyler, perihelyonun birkaç yıl daha mücadele etmesi lazım. Maaşının aksamamasını sağlayacak kadar da nüfuzum var. Gerekirse seni özel olarak bile tutabilirim. Olaydı bu Jace, gerek yok. Perihelyon'da hiçbir şekilde tam olarak çalışamadım. Sıkıldın mı demek istiyorsun? Bir değişiklik yapıp kendimi yararlı hissetsem iyi olabilir. Kendini yararlı hissetmiyor musun? Sen olmasan şimdi tekerlekli sandalyedeydim. Bunu ben yapmadım, Vun yaptı. Tek yaptığım şey düğmeye basmaktı. Hadi oradan, o çetin sınav boyunca beni gözettin. Buna minnettarım. Ayrıca konuşacak birine ihtiyacım var. Beni satın almaya veya satmaya çalışmayan birine. En son ne zaman gerçekten konuştuk? Bir tane tıbbi kriz atlatmam bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Sen bir dördüncüsün Jace. Bir 50 sene daha doktor yüzü görmene ihtiyaç olmayacak. Ve bunu bilen insanlar arasında sadece Carol ve sen varsın ki bu da ayrılmamanı istediğim başka bir sebep. Duraksadı. Sen neden bu tedaviyi kendinde uygulamıyorsun? En azından kendine bir 50 sene daha vermiş olursun. Galiba yapabilirdim. Ancak başka bir 50 sene bizi genişlemekte olan güneşin heliosferine iyice sokardı. Gereksiz bir hareket olurdu. Şimdiki zamanda yararlı olmayı yeğlerim. Kesin olarak ayrılmayı kafana koydun mu? İyidi kal derdi. İyidi ona göz kulak olmak senin işin derdi. İyidi bir sürü şey söylerdi. Kesin. Jason direksiyonu kavradı ve inanılmaz üzgün bir şey görmüşçesine yola baka kaldı. Yani dedi. O zaman yapabileceğim tek şey sana şans dilemek. Perihelyon'dan ayrıldığım gün destek personeli şimdilerde ara sıra kullanılan bir toplantı odasındaki elveda partisine çağırdı. Orada da azalan iş gücünden bir kişinin daha eksilmesine uygun olarak hediyeler aldım. Çömlek içinde minyatür bir kaktüs, üzerinde ismimin yazılı olduğu bir kupa, kadüse şeklindeki kalaylı bir kravat iğnesi. O gece Jace daha sorunlu bir hediye ile yanıma geldi. Tellerle bağlanmış bir karton kutuydu. Açtığımda ise içinde kalıp kalıp basılmış dokümanlar ve 6 tane de etiketsiz hafıza diski gördüm. Jace, tıbbi bilgi dedi. Bunları bir ders kitabı olarak düşünebilirsin. Ne tür tıbbi bilgi? Gülümsedi. Arşivlerden. Mars arşivlerinden mi? Başıyla onayladı. Ama bu gizli bilgi. Evet, teknik olarak öyle, fakat Lomax yanına kar kalacağını bilse 911'in numarasını bile gizlerdi. Burada Pfizer'a ve Eli Lilly'ye kepenk kapattıracak bilgiler olabilir. Ancak bunu ciddi bir sorun olarak görmüyorum. Ya sen? Hayır ama... Ayrıca bunu bir sır olarak saklamak istediğini de düşünmüyorum. Bu yüzden bir süredir güvendiğim insanlara arşivden tek tük küçük parçaları el altından azar azar dağıtıyorum. Bununla gerçekten bir şey yapmana gerek yok Tyler. Kopyalarsın, umursamazsın, dosyalarsın, sen bilirsin. Harika, sahip olduğum için tutuklanabileceğim bir hediye verdin. Teşekkür ederim Jace. Gülümsemesi genişledi. Doğru şeyi yapacağını biliyorum. Artık doğru şey her neyse. Çözeceksin. Sana inancım var Tyler, tedaviden beri. Ne? Bazı şeyleri daha net görebiliyorum dedi. Açıklama yapmadı. Sonunda kutuyu bavullarımın içine hediyelik eşya gibi soktum. Canım kutunun üzerine hatıralar yazmak istiyordu. Ölü bir gezegene terraform etmekle kıyaslandığında bile replikatör teknolojisi yavaş kalıyordu. Güneş sisteminin köşelerindeki gezegenimsi yapılara dağıttığımız taşınan yüklerden fark edilebilir bir cevap niteliğinde bir şeyler almamız 2 sene sürdü. Yine de replikatörler boş durmuyordu. Güneşin yer çekiminden neredeyse etkilenmiyorlardı. Tasarlandıkları şeyi yapıyorlardı. Azar azar ve 100 yıl boyu ürüyorlar ve DNA'ya tekabül eden üstün iletkenlerine yazılı talimatları yerine getiriyorlardı. Hem zaman hem de yeterli buz ve karbonlu iz element desteğiyle elinde sonunda eve bilgi aktaracaklardı. Fakat dönü zarının ötesine yerleştirilen ilk birkaç dedektör uydu bir sinyal kaydedemeden dünyaya geri düştü. Bu 2 sene içerisinde bir ortak bulmayı başardım. Herbert Hakim adında tatlı dilli ve Bengal doğumlu bir doktor. Wu'nun Büyük Kanyon'u ziyaret ettiği sene stajını bitirmişti. Emekli olan bir pratisyen hekimden San Diego'daki bir muayenehaneyi devraldık. Hakim dürüst biriydi ve hastalarla da iyi geçiniyordu. Sosyal hayatı yoktu. Kaldı ki bu konuda bir değişiklik yapmaya niyeti de yoktu. Ofis saatlerinin dışında çok bir araya gelmiyorduk ve sanırım bana sorduğu en samimi soru da neden 2 tane cep telefonu taşıdığımdı. Bir tanesi bilindik nedenlerden dolayı, diğeri de Diane'a verdiğim son numaraya sahip olduğu için. Gerçi çaldığı da yoktu. Ben de onunla tekrar iletişime geçmeye kalkışmamıştım. Fakat numarayı kapatırsam da bana ulaşacak hiçbir yolu kalmıyordu. Bu da hala yanlış olur gibi geliyordu. İşimi seviyordum, genel anlamda hastalarımı da seviyordum. Bir zamanlar beklediğimden daha fazla kurşun yarası görmüştüm. Ancak dönünün zor zamanlarını yaşıyorduk. Yurt içindeki cinayet ve intihar eğilim çizgisi dimdik yukarı çıkmaya başlamıştı. 30 yaş altı görünen herkesin bir üniforma giydiği yıllardı. Silahlı kuvvetler, milli muhafız, ulusal güvenlik, özel güvenlik, azalmakta olan doğum oranının ürkek ürünleri için ev gözcülüğü ve ev rehberliği bile çıkmıştı. Hollywood'un aşırı şiddet ve dini öğeler içeren filmler konusunda seri üretime geçtiği yıllardı. Ancak dönü hiçbirinde açıkça bahsedilmiyordu. Lomax'ın Kültür Konseyi ve FCC eğlence söyleminden yasaklandıktan sonra dönü tıpkı seks ve onu tasvir eden kelimeler gibi yasaklanmıştı. Bu yıllar aynı zamanda yönetimin Mars arşivlerini temizlemek için yığınla yeni yasayı yürürlüğe koyduğu yıllardı. Başkana ve kongredeki müttefiklerine göre bunun arşivleri özünde redakte edilmesi ve korumaya alınması gereken tehlikeli bilgiler barındırıyordu. Bunları halka açmak, internete portatif bir nükleer bomba planı postalamak gibi olurdu. Antropolojik materyaller bile dikkatle incelenmişti. Yayınlanan versiyonlarda bir 4. saygıdeğer bir yaşlı olarak tanımlanmıştı. Tıbbi olarak uzatılan yaşam süresinin bahsi geçmiyordu. Kim uzun ömre ihtiyaç duyar veya isterdi ki? Her geçen gün dünyanın sonuna bir adım daha yaklaşıyorduk. Kanıt isteyen varsa ışık titremelerine bakabilirdi. Işık titremeleri başladığında replikatör projesinin ilk pozitif sonuçlarının alınmasının üzerinden yarım sene geçmişti. Replikatör haberlerini medyada patlamadan birkaç gün önce Jace'den alıyordum. Aslında pek de matah bir şey değildi. NASA Perihelion'un bir gözlem uydusu, Plüton'un yörüngesinin çok ötesinde bilinen bir Oort bulutu gövdesinden zayıf bir sinyal kaydetmişti. Tamamlanmaya yaklaşmış, yani olgunluğa yaklaşmış da denebilir, bir replikatör kolonisinin belirli zaman aralıklarıyla çıkardığı kodlanmamış bir bip sesiydi. Ki bunun ne olduğunu düşünmeyince önemsiz görünüyordu. Tamamıyla eşi benzeri olmayan insan yapımı bir biyolojinin ürünü olan hareketsiz hücreler uzayın derinliklerindeki tozlu bir buz yığınına konmuştu. Bu hücreler de ardından işkence gibi bir yavaşlıkla bir metabolizma oluşturdular. Bu metabolizmanın içinde de uzaktaki güneşin kısıtlı ısısını emip bunu yakınlardaki birkaç su ve karbon molekülünü ayırmak için kullandılar ve sonucunda kendilerini ham madde olarak kopyaladılar. Uzun yıllar boyunca aynı koloni belki de bir bilyeli yatak boyutuna geldi. İmkansız uzunluktaki seyahati gerçekleştiren ve tam olarak nereye bakacağını bilen bir astronot, bunlara ev sahipliği yapan gezegenimsi yapının kayalıklı, buzlu regolitinin üzerindeki siyah bir çukur olarak görmüş olurdu. Fakat koloni tek hücreli atasından kısmen daha etkiliydi. Daha çok büyüyüp ısı üretmeye başladı. Koloni ve etrafının arasındaki ısı değişkenliği bir Kelvin derecesinin ufak bir parçası kadardı. Kısa üreme patlamalarının yerel ortama gizli enerji aktardığı zamanlar hariç ancak bu fark süreklilik gösteriyordu. Birkaç bin yıl ya da dünya zamanına göre ay daha geçti. Yerel ısı eğimiyle etkin hale gelen replikatörlerin genetik özgenillerindeki alt rutinler koloninin büyümesine şekil veriyordu. Hücreler değişmeye başladı. Tıpkı insan embriyoları gibi koloni sadece fazla hücre yaratmakla kalmadı. Kalp ve akciğer kollar ve bacaklara denk gelecek şekilde aynı zamanda hücreleri özelleştirdi. Çıkan asma bıyıklar gezegenimsi yapının sert olmayan materyaline girdiler ve karbon molekülleri aradılar. Eninde sonunda koloni daimi olarak yüzünü güneşe dönene kadar mikroskopik fakat titizlikle hesaplanmış buhar patlamaları, ev sahipliği yapan objenin rotasyonunu sabırla ve yüzyıllar boyu yavaşlatmaya başladı. O an farklılaşım ciddi olarak başlamıştı. Koloni karbon-karbon ve karbon-silikon birleşimleri oluşturuyordu. Bu birleşimlere katılmak için de tek moleküllü bıyıklar oluşturup karmaşıklık basamaklarından yukarıya doğru kendi ön yüklemesini yapıyordu. Tekrar bu birleşimlerden ışığa duyarlı noktalar, gözler ve radyo frekans gürültüsünün mikro patlamalarını meydana getirecek ve işleyecek kapasiteyi oluşturuyordu. Yüzyıllar geçtikçe koloni bu yetenekleri ince ince işleyip düzeltiyordu. Ta ki kendini yeni doğmuş bir serçeni çıkarabileceği basit bir periyodik cıvıltıyla duyurana kadar. Uydumuzun algıladığı ses de buydu. Medya birkaç günlüğüne hikayeyi duyurdu. Wun Nigove'nin cenazesinin ve fırlatımının arşiv görüntüleriyle sonra da unuttu. Ne de olsa bunlar replikatörlerin yapmaya tasarlandıkları şeyin sadece ilk evresiydi. Sadece buydu, hayal gücünü tetiklemiyordu. Tabii bunun üzerine 30 saniyeden fazla kafa yormazsınız. Bu teknoloji bir hayat barındırıyordu, gerçekten bir hayat. Ok yaydan çıkmıştı bir kere, iyi ya da kötü. Işık titremesi birkaç ay sonra gerçekleşti. Işık titremesi dönü zarındaki değişim ve bozulmanın ilk işaretiydi. Dönünün ilk yıllarında Çinlilerin kutup yapılarına yaptıkları füze saldırısından sonra meydana gelen olayı saymazsanız ilki buydu. Her iki olay da dünyanın dört bir yanından görülebiliyordu. Fakat bu anahtar benzerliğin dışında pek de birbirlerine benzer bir tarafları yoktu. Füze saldırısından sonra dönüzarı görünüşe göre tekleyip yeniden iyileşmişti. Hem evrimleşen gökyüzünün aşamalı görüntülerinin hem de birden çok ayın ve dönen yıldızların oluşmasına yol açmıştı. Işık titremesi farklıydı. Kenar mahalledeki bir apartmanın balkonundan izledim. Sıcak bir Eylül akşamıydı. Titreme başladığında komşulardan bazıları çoktan dışarı çıkmıştı. Sonra hepimiz çıktık. Balkon çıkıntılarına kuş gibi tüneyip konuşmaya başladık. Gökyüzü parlaktı. Fakat gökyüzünü parlatan şey yıldızlar değil, son derece küçük ince tellerden oluşan altın rengindeki ateşlerdi. Issız şimşekler gibi bir ufuktan bir ufka çatırdıyorlardı. Teller düzensiz olarak hareket ediyor ve değişiyorlardı. Bazıları ya titriyor ya da beraberce soluyorlardı. Zaman zaman da yenileri alev alarak oluşuyordu. Göz alıcı olduğu kadar korkutucuydu da. Olay yerel değil, küresel boyuttaydı. Gezegenin günlük kısımlarında olay çok fazla görünmedi. Güneş ışığında kaybolup bulutlar tarafından engellenmişti. Kuzey ve Güney Amerika ile birlikte Batı Avrupa'da da karanlık gökteki görüntüler yer yer panik patlamalarına yol açtı. Sonuçta dünyanın sonunu o kadar uzun yıllardır bekliyorduk ki çoğumuz saymayı bırakmıştı. En azından bu dünyanın sonuna bir giriş niteliği taşıyordu. O gece yüzlerce başarılı veya başarısız intihar girişimleri olmuştu. Bir de yaşadığım şehirde cinayetler veya ötenaziler meydana gelmişti. Dünya çapına vuracak olursak rakamlar sayılamayacak kadar büyüktü. Görünüşe bakılırsa Molly Seagram gibi bir sürü insan vardı. Tahmin edilen denizin kaynaması ihtimalinden kaçınmak için şundan veya bundan birkaç öldürücü tablet alıp kurtulmaya çalışan insanlar, ailesi ve arkadaşları için de ayırıyorlardı. Gökyüzü parlar parlamaz çoğu son yolculuklarını yapmaya karar vermişti. Sonradan anlaşıldığına göre biraz zamansız olmuştu. Görüntüler 8 saat sürdü. Sabah olduğunda kendimi yerel hastanede acil servis bölümüne yardım ederken buldum. Öğlen olduğunda 7 ayrı karbon monoksit zehirlenmesi vakası görmüştüm. İnsanlar bilinçli olarak arabalarını boşta çalıştırmış ve kendilerini garaja kilitlemişlerdi. İnsanların çoğu ben olayı resmiyete kavuşturmadan çok önce ölmüştü. Hayatta kalanların da onlardan geri kalır bir yanı yoktu. Öte yandan markette yanından geçip gittiğim sağlıklı insanlar hayatlarını solunum cihazına bağlı bir şekilde geçiriyordu. Telafisi olmayan beyin hasarlarıyla altından kalkamadıkları bu son yolculuğun kurbanı olmuşlardı. Hiç hoş değildi. Fakat kafaya sıkılmış kurşun yaraları daha da kötüydü. Bu insanları Wunnegowen'in Florida otobanında yatarken halini düşünmeden tedavi edemiyordum. Kafatasından geriye kalan şeyin içinden kan damlıyordu. 8 saat, ardından gökyüzü tekrar boş haline döndü. Güneş kötü bir şakanın can alıcı noktası gibi yayılıyordu. 1,5 sene sonra bu olay tekrar oldu. Hakkim bir keresinde bana inancını kaybetmiş bir adama benziyorsun dedi. Ya da hiç inancı olmamış bir adama dedim. Tanrı'ya olan inançtan bahsetmiyorum. Seni gerçekten masum yapan inançtan bahsediyorum. Başka bir şeye inanç. Ne olduğunu bilmiyorum. Üstü kapalı konuşuyordu. Fakat Jason'la bir sonraki konuşmamda bunu biraz daha net bir şekilde anladım. Beni evdeyken aradı. Normal telefonumdan. Yanında uğursuz bir muska gibi taşıdığım öksüz telefonumdan değil. Alo dedim. Televizyondaki şeyi kaçırıyor olamazsın. Neyi kaçırıyor olamam? Haber kanallarından birini aç. Yalnız mısın? Cevabım evetti. Tercihim böyleydi. Günün sonunda işleri karmaşıklaştıracak bir Molly Seagram yoktu. Televizyon kumandası bıraktığım gibi kahve sehpasının üzerindeydi. Her zaman oraya koyardım. Haber kanalları birçok renk grafiğinin üzerine kendini tekrarlayan bir ses kaydı yerleştirmişlerdi. Sessize aldım. Bu gördüğüm şey de ne, Jace? JPL basın konferansı, son yörüngesel alıcıdan elde ettikleri veri takımı. Başka bir deyişle replikatör verisi. Yani? İşe geri döndük dedi. Neredeyse gülümsemesini duyabiliyordum. Uydu dış güneş sisteminden gelen ve dar alana yayın yapan çoklu radyo kaynağı keşfetmişti. Bu da birden fazla replikatör kolonisi olgunluğa erişmiş demek oluyordu. Jason alınan verilerin basit değil karmaşık olduğunu söyledi. Replikatör kolonileri yaşlandıkça büyüme oranları yavaşlıyor ama işlevleri daha düzeyli ve bir amaca yönelik hale geliyormuş. Artık güneşe sadece bağımsız enerji için dönmüş olmuyorlardı. Yıldız ışığını analiz ediyor, silikon ve karbon fiberlerden oluşan nöral ağlarındaki gezegen yörüngelerini hesaplıyor ve bunları genetik kodlarına yazılı olan taslaklarla karşılaştırıyorlardı. Tamamen yetişkinliğe girmiş ve 12 taneden daha az olmayan koloni tam olarak toplamaya tasarlandıkları veriyi yollamıştı. 4 tane ikili veri akışı şunları söylüyordu. 1. Bu 1.0'lık bir güneş kütlesi olan bir yıldızın gezegen sistemiydi. 2. Sistemde 8 tane büyük gezegen yapısı bulunuyordu. Plüton algılanabilir kütle limitinin altındaydı. 3. Gezegenler ikisi ışınsal olarak boştu. Dönüz arıyla çevrelenmişlerdi. 4. Bildirim yapan replikatör kolonileri üreme moduna geçmişlerdi. Komşu yıldızlara spesifik olmayan tohum hücreler saçıp kuyruklu yıldız buharı patlamalarıyla fırlatımlarını yapıyorlardı. Jason'ın dediğine göre aynı mesaj yerel ve o kadar olgun olmayan kolonilere yayılmıştı. Bu koloniler de gereksiz işlevleri es geçerek ve enerjilerinin tamamını üreme davranışına aktararak cevapta bulunmuşlar. Başka bir deyişle bunun yarı biyolojik sistemini dış sisteme bulaştırmıştık. Spor üretmeye başlamışlardı bile. Bu bize dönü hakkında hiçbir bilgi vermiyor dedim. Elbette vermiyor, henüz değil. Ancak bu küçük bilgi damlası çok geçmeden bir girdaba dönüşecek. Zamanla yakındaki bütün yıldızların bir dönü haritasını çıkarabiliyor olacağız. Belki de en sonunda bütün galaksinin çıkaracağız. Bu bilgiyle varsayımsalların nereden geldiği, nereyi dönüleştirdiği ve yıldızları genişleyip yok olan dönü dünyalarına sonunda ne olduğu sonucuna varabiliyor olmamız lazım. Bu yine de hiçbir şeyi düzeltmeyecek, öyle değil mi? Sanki aptal bir soru sorup onu hayal kırıklığına uğratmışım gibi içini çekti. Muhtemelen düzeltmeyecek, fakat üzerine yorum yapmak yerine ne olduğunu bilmek daha iyi değil mi? Ölmeye mahkum olduğumuz ortaya çıkabilir ama umduğumuzdan daha fazla zamanımızın kaldığı da ortaya çıkabilir. Unutma Tyler, başka cephelerde de savaşıyoruz. Bunun arşivlerindeki kuramsal fiziği didik didik ediyoruz. Neredeyse ışık hızında ilerleyen bir nesneye dönü zarını bir solucan deliği olarak kullanırsan... Fakat ilerleyemiyoruz, bir yere gittiğimiz yok. Paldır küldür geleceğe doğru sürüklendiğimizi saymazsak. Hayır, ancak hesaplama yaparsan dönü gözlemimizle eşleşen sonuçlar ortaya çıkıyor. Ki bu da bize varsayımsalların hangi güçleri kontrol ettiği hakkında bir ipucu verebilir. Ne amaçla Jace? Söylemek için çok erken, fakat bilginin boşuna olduğuna inanmıyorum. Ölüyor olsak bile mi? Herkes ölür. Tür olarak ölmemizi kastediyorum. Göreceğiz. Dönü her ne olursa olsun özenle hazırlanmış küresel bir otanaziden daha fazlası olmalı. Varsayımsallar bir amaca hizmet ediyor olmalı. Belki de öyleydi. Ancak fark ettiğim şey bu inancın beni terk ettiğiydi. Büyük kurtuluşa olan inancımın. Büyük kurtuluşun tepeden tırnağa bizden gittiğiydi. Son dakikada teknolojik bir çözüm icat edip kendimizi kurtarabilirdik. Başka bir ihtimal, varsayımsallar gezegeni huzurlu bir krallığa çevirecek iyiliksever canlılardı. Başka bir ihtimal, Tanrı hepimizi en azından gerçekten inananları kurtaracaktı. Başka bir ihtimal, başka bir ihtimal, başka bir ihtimal. Büyük kurtuluş kılıfı güzel olan bir yalandı. Her ne kadar üzerine çıkmaya çalışırken birbirimizi öldürüyor olsak da kağıttan bir can kurtaran botuydu. Kuşağımı kötürüm bırakan şey dönü değildi. Büyük kurtuluşun cazibesi ve bedeliydi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 332.